Ayrım 9.
Tanpınar'da Cevdet Kudret'te B'nin Bursa olduğunu belirtiyor. Reşat Nuri açıkça İzmir diyor, Kuşadası diyor, Ç'nin Çanakkale olduğunu, Boğaz ile beraber sahildeki istihkamların bir kısmı diyerek, sakin şirin bir asker memleketi diyerek açıkça belirtiyor. Ama Bursa diyemiyor. Tek neden düşünebiliyorum. Reşat Nuri 1912'de İstanbul Üniversitesi, o zamanlar Darülfünun, Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra öğretmenlik mesleğine 1912 yılında Bursa'da başlar. Bir konuşmasında romanın önemli kahramanlarının hayal ürünü olduğunu, ikincil kişilerin ayrıntıların gerçek yaşamdan alındığını söylüyordu. Belki o gerçek yaşamdan aldığı ikincil kişilerin varlığı Reşat Nuri'yi böyle bir önlem almaya itmiştir. Yalnızca Maarif Müdürü'nün yaşayan bir kişi olduğunu düşünmek bile yeter. Gene de B'nin Bursa olduğunu 225. sayfadan anlamamak olanaksız. Fransız gazeteci Yeşil B'de birkaç gün başlığıyla bir yazı dizisi yazacakmış. Yeşil B, Yeşil Bursa demek. Tıpkı Yeşil G'nin Yeşil Giresun demek olması gibi. Feride de bir cümlesinde, "Penceremin karşısında dimdik yükselen dağ." Sayfa 145 diyordu. Belli ki Uludağ. B'nin ya da Bursa'nın Maarif Müdürü, gözündeki monoki mini mini vücuduna göre bacaklarını tuhaf bir surette açarak azametle yürüyen, durmadan kaşını gözünü oynatan, hemen hemen 50'ye dayanmış bir köse. Vilayet nafia mühendisiyle okulu teftişe gelmiştir. Maarif müdürünün ilk sözü, "Bu ne karanlık yer böyle, mektep değil adeta ahırdır." İkinci sözü, "Monşer şuraya bak, ne mizer ne mizer." Mizer Fransızca, miserenin okunuşu, sefalet demek. Mektep demeye bin şahit ister, nasıl radikal olmak lazım, ya hep ya hiç, dediğime bir kere daha hak veriyorsun ya. Maarif müdürü okulda 17 çocuk okuduğunu öğrenince okulu kapatmaya karar verir. Feride'ye adını sorar. Feride cevabını alınca, "Efendim, Avrupa'da güzel bir adet vardır. Baba adını da ilave ediyorlar. Daha muvazzah bir isim olur. Siz muallimler bu yenilikleri tatbik edivermelisiniz." diye ukalalığı sürdürür. Mektebin kapanma emrini alınca B'ye gelirsiniz, icabına bakarız. Sayfa 209. Reşat Nuri'nin Feride'ye şu sözleri söyletmesi ilginç. Havadis çabuk köyün içine yayılmıştı, cuma olmasına rağmen. O yıllarda resmi hafta tatili cuma günüydü. Pazar 1930'larda hafta tatili günü oldu. Çocuklar, çocuk anaları mektebe koşuyorlar, mekteplerinin kapanmasından pek müteessir görünüyorlardı. Mektep gibi kendime de yabancı ve hissiz sandığım çocukların ağlayarak elimi öpmeleri bana çok dokundu. Sayfa 210. Köy enstitüsü çıkışlı yazarlar hikayelerinde, romanlarında genellikle babaların çocuklarını okula göndermemelerinden şikayet ederler. Öğrencilerin devamsızlıkları üzerinde dururlar. Reşat Nuri'nin 1910'ların başlarında böyle iyimser bir tablo çizmesi gerçekliği mi yansıtıyor, yoksa kişisel iyimserliğini ya da özlemini mi? Feride gene B'de. Feride B'dedir, aynı otelde aynı odaya yerleşmiştir. Bir hesap yapar. "Ben şimdiye kadar kendi gayretim, kendi çalışmam sayesinde geçindiğimi zannediyordum. Halbuki elimdeki parayı sarf etmekten başka bir şey yapmamıştım." Sayfa 219. İstanbul'dan ayrılalı 5 ay olmuştur. Bu süre içinde açıkta kaldığı, çalışmadığı günler vardır. Yol masrafları vardır. Çevresindeki sefil aç insanlara yardım etmiştir. Fakat insanlar sahi insafsız mahluklar. Bendeki yüz yumuşaklığından alınmış cesaretle etrafımda açılan eller, hele son zamanlarda o kadar çoğalmıştı ki, sayfa 219. 2 aylık aylığını da henüz almaya muvaffak olamamıştır. Sıkıştıkça İstanbul'daki süt ninenin annesinden kalan elmaslarından birini satarak elde ettiği parayla idare etmiştir. Gene bürokrasi. Feride Marif Müdürlüğü'ne gider. Dairenin loş, basık sofasında tam 3 saat müdürü beklemek lazım geldi. Müdür başı açık, dudağının ucunda kocaman bir puro ile makamında oturuyor. Ve bermutat hıyarlıklarına devam ediyor. Yanındaki yaşlı zata söyledikleri, "Efendim ne memleket, ne memleket. Dünyanın israfını yaparlar da kendilerine bir kartvizit bastırmazlar. Gelir gelmez mekteplere bir tamim gönderdim. Asgari 2 günde bir tıraş olmayacak. Ütüsüz pantolon, yakasız gömlek giyecek muallimlerin azledileceklerini söyledim. Geçenlerde mekteplere tamim gönderdim. Muallime ve muallimler mutlaka bir kartvizit bastırmalı. Kartsız olarak makama vuku bulacak müracaatlar kabul edilmez dedim. Fakat kime anlatırsın? Sayfa 220-221. Marif müdürü Feride'ye getirdiği evrakı başkatibe teslim etmesini söyler, tetkik etsin. Başkatip tipik bir kırtasiyecidir. Feride'yi de okurları da çileden çıkarır. Reşat Nuri bu tipleri ne kadar iyi tanıyor ama sonunda Marif müdüründen zılgıtı yer. Feride'yi fazla yormadan acele acele evrakı teslim alır. Ama yeni bir memuriyetten söz ettiği müdür Feride'yi başından savmak ister. Şimdi açık yerim yok. Münhal vukuunda bir şey yaparız. İsminizi kaleme kaydettirin. Feride direnir. Müdür, yalnız Çadırlı'da bir köy mektebi var ama karışmam. Berbat bir yer diyorlar. Çocuklar köy kahvesinde okuyorlarmış. Muallim içinde yatıp kalkacak yer yokmuş. İşinize gelirse tayin edeyim. Veyahut daha iyi bir yer isterseniz beklersiniz diyor. Feride peki kabule mecburum demek zorunda kalıyor. Sayfa 226. Ve ben bol dizi film seyretmekten gelen bir sezgiyle bir rastlantının yaklaşmakta olduğunu düşünürken, Çalı Kuşu'nu ortaokuldayken okumuştum, ayrıntıları unutmuşum. Rastlantı kalın mantol bir genç kadın olarak müdürün odasına giriyor. B'ye Pierre Faure isminde bir Fransız gazeteci gelmiş. Marif müdürü bir akşam önce valinin verdiği ziyafette bu gazeteciyle ve karısıyla tanışmış. Gazeteci Yeşil Bey de birkaç gün başlığıyla gazetesinde bir seri makale yazacakmış. Karı koca Marif müdürünü ziyaret etmeyi vaat etmişler. Gazetecinin karısı kalın mantolu genç kadın, Feride'nin eski sınıf arkadaşı Christian. Evet, rastlantılar. Konuşmalar Marif müdürü en önde ve ortada olmak üzere etrafımızda bir yarım daire çevirmişler. Ağızları hayretten bir karış açılmış, meraklı bir hokkabaz hüneri seyreden köylüler gibi benim Fransızca konuştuğuma bakıyorlardı. Sayfa 228. Ve Feride Darül Muallimat'ın Fransızca hocalığına tayin ediliyor. Çalı Kuşu Bursa'da. Bu sabah B Darül Muallimat'ında derse başladım. Buraya galiba çok ısınacağım. Mamafi, Zeynilerden sonra burasını beğenmediğimi söylersem esasen ayıp düşer. Sayfa 232. Tanpınar'ın bir yazısında Reşat Nuri'den söz ederken Çalıkuşu'ndaki temiz Türkçesi ve Bursa peyzajları dediğini belirtmiştim. Oysa Çalıkuşu'nda Bursa peyzajları yok. Feride'nin Bursa betimlemeleri şunlar. Bu memleketin öyle güzel bir baharı var ki her taraf yemyeşil. Bahçemde renk renk çiçekler açıyor. Odamın pencerelerine sarmaşıklar tırmanıyor. Hele bahçemizin önündeki dik bayır adeta bir zümrüt çağlayanı. Bu dalgalı yeşillik içinde gelincikler taze yaralar gibi kanıyor. Sayfa 240. Uzakta yüksek bir setin kenarında bir sıra kestane ağacı vardı. Sayfa 248. Dere yolunda 15 dakika yürüdükten sonra bir harap su değirmenine vardık. Çağlayanlar dedikleri bu yerde vadi birdenbire daralıyor, adeta bir boğaz vücuda getiriyordu. Dere kenarındaki kayalıklar öyle yüksekti ki güneş aşağıya kadar inemiyor, sular adeta bir fecir aydınlığı içinde akıyordu. Sayfa 249-250. Yaz ayları uzadıkça uzadı. Her şey sarardı, etrafta yeşillik namına bir şey kalmadı. Sayfa 252. Bu birkaç satır çöl gibi olmamak koşuluyla yurdumuzun birçok yöresine uyar. Bunun için Tanpınar'ın Bursa peyzajları sözünü bir bellek yanılması sonucu yazdığını sanıyorum. Feride mutludur. Sonunda üç odalı, mini mini, bahçeli, şirin bir evceğiz bulmuş, kiralamıştır. Munise de ben de dün çok neşeliydik. Akşamüstleri biraz mahzun oluyorlar. Komşu evlere ellerinde mendillerle babalar, kardeşler geliyor. Gençokurlar, ellerinde mendiller sözünden bir şey anlamayacaklardır. Çocukluğumdan anımsıyorum. Bizim Giresun'daki sokağa, sokağın adı Kalpakçı Sokak'tır. 1951'de tutuklandığım zaman birileri sokak tabelasını indirmişti. 1982'de Giresun'a son gidişimde çocukluk arkadaşım Şükrü Aktaş tabelayı yerine koydurmak üzere olduğunu söylemişti. Eklemem gerek, Kalpakçı soy adımdır. Babalar bir poşet gibi yiyecek maddesi dolu büyük mendillerle girdiklerinde mendilli babaların çocukları sevinir, mendilsiz ve boyun eğik babaların çocukları hüzünlenirlerdi. Feride Munise ile birlikte huzur içinde yaşarken musiki muallimi Şeyh Yusuf Efendi'nin Feride'ye aşık olması, zaten 10 seneden beri hasta, verem olan şeyhin ölmesi, şehirde herkesin Feride'den bahsetmesi, mektebe gidip gelirken erkeklerin peşine takılması, yolunu kesmesi, Feride'nin Bursa'da kalmasını olanaksızlaştırmıştır. Maarif müdürüne gider, daha az maaşlı, daha küçük bir mektebi de kabul edeceğini söyler. İki gün evvel emri geldi. Ç. rüştiyesine tayin etmişler. Sayfa 262. Çalıkuşu Çanakkale'de. Üçüncü bölüm Feride'nin yalnızlığıyla başlar ve iki güzel ayrıntıyla. Bugün Hıdrellez. Köşe başında her zaman kötürüm bir dilenci oturur. O bile eğlenceden geri kalmak istemedi. Arabaya biner gibi azametli bir eda ile bir hamalın sırtına binerek kafileye karıştı. Mamafih benim en ziyade hoşuma giden köpekler oldu. Kurnaz hayvanlar ziyafetin kokusunu almışlar, bohçalar, sepetler, ihramlarla yola çıkan her kafilenin arkasında birkaç da onlardan takılmış. Sayfa 263. Feride'nin tuttuğu evin penceresinden boğaz ile beraber sahildeki istihkamların bir kısmı görülmektedir. Çanakkale'deyiz, sakin, şirin bir asker memleketi. Feride Çanakkale'li kadınlardan pek hoşlanıyor. Vefakar, çalışkan, hayatlarından memnun, munis ve sade insanlar. Çalışmak gibi eğlenceyi de çok seviyorlar. Hatta geçmez ki bir düğün olmasın. Bir düğün türlü türlü isimde kına geceleriyle tam bir hafta sürüyor. Demek ki onlar her gece eğleniyorlar. Sayfa 266. Çalıkuşuna Bursa'da İpek Böceği, Bursa'ya uyuyor, adını takmışlardı. Çanakkale'de Gülbe Şeker diyorlar. O Hıdrellez gününde söğütlükten nefis bir söğütlük. Peyzajı sayfa 267. Erken dönen bir zabit kafilesinden biri niçin erken döndüklerini soran bir mülazime, söğütlüğün tadı yok bugün, gülbe şeker yok diye cevap verir. Feride farkında değildir, güzelliği gene başına iş açmak üzeredir. Feride 2 yıldır Çanakkale'dedir. 2 sene hanım hanımcık oturduktan sonra bugün bir parça afacanlık etmek benim hakkımdı cümlesi, 2 sayfa sonra 275. sayfada 2 sene uslu uslu oturduktan sonra biraz afacanlık etmek bugün benim hakkımda olmuş. Anlaşılan yayımlandıktan sonra romanı bir daha okumamış Reşat Nuri. Bir gün memleketin zenginlerinin oturdukları Hastalar Tepesi'nden bir çağrı alır Feride. Abdurrahim Paşalardandır çağrı. 12-13 yaşlarındaki büyümüş de küçülmüş gibi kavruk, çürük dişli, bücür, azametli kızları öğrencidir. Feride'nin bu kızı hiç sevmediği belli. Çocuklar, öbür öğrenciler onun halayıkları vaziyetindedir. Hocalar onun bin türlü kahrını, nazını çekmeyi vazife biliyorlar. Çocukların potinlerini bağlamak, çamurlarını temizlemekten çekinmediğim halde bu azametli küçük hanımefendiye hiç yüz vermiyorum. Sayfa 272. Feride bu sonradan görme ne oldum delilerine güzel bir ders vermek için çağrıyı kabul eder. Gereken dersi de büyük bir incelikle verir. Bakınız sayfa 275-276. Hanımlar kuzu gibi olmuşlardı. Bu çirkin süs ve gurur maskelerini attıktan sonra ruhlarının asıl çehresini gösterdiler. Hakikaten fena insanlar değildiler. O vakit ben de yavaş yavaş halimi bilen, ehemmiyetsizliğini takdir eden mazlum, sakin, iptidaiye muallimesi mevkiine indim. Sayfa 277/275-277. Sayfalar çalı kuşunu halkın bu kadar çok sevmesinin nedenleri hakkında da ipucu veriyor. Nerime Hanım'ın amcazadesi İhsan 12 gün önce amele kıyafetiyle Feride'nin yanına gelmeye cesaret etmiş, okul çocuklarından birinden su istemesini söylemiştir. O amele çağrılı gittiği evde bir Erkan-ı Harp yüzbaşısı olarak karşısına çıkar. Nerime Hanım açıklıyor. Efendim, zabitlerden bazıları size mektepten gelirken tesadüf etmişler. Pek güzel olduğunuzu söylemişler. Biz İstanbulluyuz, tabii buraları gibi bunu bir hakaret saymayız değil mi güzelim? İhsan bahse girmiş. Mutlaka bir çaresini bulur, bu muallime hanımla görüşürüm demiş. O gün üşenmeden amelelerden birinin elbisesine giymiş, bahsi kazanmış. Sayfa 280. İhsan'ın bahse girmesini okuyunca René Clair'in 1955'te yaptığı Le Grand Manœuvre, Türkiye'de Hileli Aşk adıyla gösterilmişti, adlı filmi anımsamamak olanaksız. Ama o filmle Çalı Kuşu arasında bir ilişki kurulamaz. Çünkü filmin senaryosu özgün senaryo imiş. Özgün senaryo olduğunu dostum Nijat Özön'e telefon ederek öğrendim. Nijat 2 gün sonra şu bilgiyi de verdi. Merak etmiş, araştırmış, bir kaynakta belirtildiğine göre René Clair'in senaryosunda Alfred de Musset'in Aşkla Oynanmaz adlı oyununun havası varmış. Reşat Nuri oyunu okumuşsa, Nerime Hanım Feride'yi Allah'ın emriyle İhsan'a ister. Feride mümkün değil der. Ama Feride'yi isteyen isteyene, bu ikincisi örf, zihniyet, davranış bakımından ilginç. Hafız Kurban Efendi'nin karısı Feride'yi kocasına ister. Hemşireciğim, efendi size göz koymuş, size almak için beni boşamaya kalktı. Yalvardım yakardım, ziyanı yok, o hanımı al, tek beni boşama. Biz güzel güzel geçiniriz. Ben sizin yemeğinizi pişiririm, hizmetinizi ederim dedim. Kuzum kardeşim, bana acı. Sayfa 284. Feride'nin Kurban Efendi sizi bırakırsa beni alabileceğinden emin mi sorusuna kadının verdiği cevap bir zihniyeti gözler önüne seriyor. Öyle ya, tam 55'i bir yerde vermeye razıyım diyor. Hafız Kurban'ın komşu alay imamı olduğunu da ekleyeyim. Feride'nin güzelliğinin dillerde dolaşması, kışladaki zabitlerden, kahvedeki esnaftan, idadi mektebindeki büyük talebelere varıncaya kadar herkesin Feride'den bahsetmesi, üstüne üstlük Feride'nin Abdurrahim Paşa'nın evinde Yüzbaşı İhsan Bey ile konuşması, okulun müdüresini harekete geçirir. Feride başka bir yere gönderilmesini ister. Müdire araştırır ve Eylül'den evvel başka bir yere nakletmesine imkan olmadığını söyler. Tatil aylarıdır. Feride Nazmiye adında bir arkadaşının üstelemeleri üzerine dayanamaz Munise'yi de alarak Nazmiye'nin yüzbaşı nişanlısının teyzesinin bağındaki ziyafete gider. Orada binbaşı Burhanettin Bey ile tanıştırırlar. Sonunda yemek için salona inilir. Birçok gözler, çehreler, rüyada görülmüş gibi karışık, bulanık kadın erkek çehreleri. Sonra korkunç bir el şakırtısı koptu. Çalgının uğultusu içinde sesler derinleşiyor, bulanıyor fakat bir türlü sönmüyor, uğultulu dağ rüzgarları gibi ta uzaklara aykırıyordu. Yaşasın Burhanettin Bey, yaşasın Gülbe Şeker. Sayfa 294. Müdire Hanım'ın açıklamaları, Nazmiye fena bir mahluktur. Onu yerinden oynatmak mümkün değil. Çünkü mutasarrıfından, alay beyinden, tabur imamlarına kadar hesapsız hamileri var. Nazmiye buradan giderse, o Burhanettin Bey gibi azılı miras yediler, senin gibi masum, saf, taze, güzel çocukları nasıl ele geçirecek? Feride, sana tertipledikleri planı ben tamamıyla anlıyorum. Bu Burhanettin Bey, babasından kalan serveti birçok biçare kadınları ifade etmek, birçok aile çocuklarını yakmak için israf etmiş bir ihtiyar çapkındır. Bütün çeyinin güzelliğinden bahsettiği bir genç kızı ele geçirmek onun için bir izzeti nefis meselesi oldu. Bahusus senin İhsan Bey ile konuştuğunu da duymuştu. İşte kızım, Nazmiye'ye müracaat ettiler, kim bilir ne vaat ederek sana bu oyunu oynadılar. Sayfa 297-298. Feride yemek için indiği salonda karşılaştığı manzara karşısında bayılmıştır. Bu baygınlık bir çeyrekten fazla devam etmiş, şişman kol ağası yardımcı olur. Paltosunu giyerek arabacının yanına atlar. Feride evine döner. Okul müdüresi artık burada kalamazsın demiştir. Gidecek yeri akrabası olmayan Feride'ye İzmir'e gitmesini söyler. Oradaki tanıdıklarına mektup yazarak Feride'ye verir, Feride'yi evinde yatırır. Feride İzmir'e gider. Feride'nin vapurda iki subay konuşurken duydukları, ''Ben gözümle gördüm, dün belediye gazinosunda idik. Burhanettin bilardo oynuyordu. Bu esnada İhsan kapıdan girdi. Binbaşıyı bir köşeye çekerek bir şeyler söylemeye başladı. Evvela sakin, nazik nazik konuşuyorlardı. Bilmem aralarında ne geçti, birdenbire İhsan'ın bir adım gerilediğini, Burhan Bey'e müthiş bir tokat indirdiğini gördüm. Binbaşı rovelverine davranmak istedi. Fakat İhsan daha evvel kendi silahını çekmişti. Birkaç kişi hemen üstlerine atılmasaydı muhakkak kan dökülecekti. Divanı Harp yarın İhsan'ın muhakemesine başlıyor. Sayfa 300. Feride İzmir'de ve Kuşadası'nda. Dördüncü kısım 3 aya yakın bir zamandan beri İzmir'deyim cümlesiyle başlıyor. Okul müdüresinin Feride'yi tavsiye ettiği adam hastalanmış. 6 ay hava tebdiliyle İstanbul'a gitmiştir. Çaresiz kendi kendime Maarif Müdürlüğü'ne gittim. Maarif Müdürü kendisini Zeyniler Köyü'ne gönderen adamdır. Müdürün odasında Reşit Bey'i tanır. O ne tasavvura sığmaz çirkinlikti ya Rabbim. Feride Rüşdiye'nin Fransızca muallimliği imtihanına girer. Tahriri, yazılı, imtihan fena gitti. İstikrar, istismar, istifa gibi 8-10 fiilin muzarilerini, emri hazırlarını tahriren tasrif ediniz dediler. Kelimelerin Türkçelerini bilmiyorum ki Fransızcasını yazayım. Sınavı kazanamaz katiplerden biri, eğer Reşit Beyefendi istemiş olsaydı behemahal kazanırdınız. Onun reyi hilafına iş görmek kimin haddine düşmüş? Herhalde bir fikri var der. Reşit Bey'in fikri Feride'nin önce kızlarının Fransızca öğretmeni, sonra da anneleri olmasıdır. Feride öğretmenliğe başlar. Çalı kuşu o gün ömründe ilk defa aç kalmıştı. Gene bir rastlantı, Reşit Bey kurtarıyor Feride'yi. Evden ayrılmaya karar verir ve rastlantılar başlar. Eski muallimlerden Sörberiniz Türkçe ve resim muallimliği önerir. Bir de Maarif Müdürüne uğrar. Çok bekledin kızım, fakat talihine iyi bir yer çıktı. Seni Kuşadası Mektebi'ne göndereceğim. Tek rastlantı yeterliyken Reşat Nuri için iki rastlantı yaratıyor. Feride'ye şunları düşündürerek okurların Feride'yi dolayısıyla romanı daha çok sevmesini sağlamak için. Bu tarafta Sörberenis'in önerisi rahat bir hayat vardı. Öbür tarafta belki yine zaruret, sefalet. Fakat bunun da başka bir tesellisi, başka bir cazibesi yok muydu? Gözümün önüne mekteplerimizin bakımsız kalmış, kaba saba ellerde ziyan olmuş mini minileri geldi. Bu biçareler açılmak için biraz güneş, bir parça şefkat bekleyen çiçekler gibiydi. Bu şefkati, bu hareketi, doğrusu 7. baskıda harareti, gösterenlere, doğrusu 7. baskıda göstereceklere, gönüllerinin bütün minnet ve muhabbetlerini veriyorlardı. Her şeye rağmen bu küçük sefilleri derin derin sevmeye başladığımı anladım ve Kuşadası'nı seçiyor. Feride Kuşadası'nı her yerden ziyade sever. Rahatın pek yolunda olduğu için mi? Ben Kuşadası'nı güzel ve rahat, atlanmış bir yer olmadığı için seviyorum. Gene herkes arkadaşlarından en mini mini çocuklara varıncaya kadar herkes Feride'yi seviyor. 318. sayfada muharebe başlamış cümlesini okuyoruz. 15 gün sonra kumandanlığın emriyle mektebi işgal ettiler. Muvakkat hastane yapacaklarmış. Gene bir rastlantı, üstelik önemli bir rastlantı.